Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün programımızda şehirler ve husule getirdikleri şahsiyetler, aynı zamanda şahsiyetlerin kendilerini yansıttıkları şehirlerden, şahsiyet eğitiminden bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, elbette şehir dediğimizde aslında temelde bahsettiğimiz şey toprak. Toprakla olan o münasebet, insanın kendisini yeryüzünde, bu toprak üzerinde, bu arz üzerinde konumlandırması meselesi. Semiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler isimli eserinde ki bu eserinde Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet, Baki, Cezayirli Hasan Paşa, 3. Selim, Dede Efendi, Mehmet Akif, İkbal gibi tarihimize, kültür ve irfan hayatımıza istikamet veren şahsiyetlerle yazarın yakın aile muhitinden tanıdığı insanları konu almakta. Evet, bu kitabında Semiha Ayverdi. Bu kitabında bir ifadesi var ki hakikaten fetihlerle, yeni açılan şehirlerle çok yakın münasebet kuran, onların ruhunu anlatan bir ifadedir. Diyor ki Semiha Ayverdi, şu bir hakikattir ki 12. asrın Anadolu'sunun kanlı ve buhranlı coğrafyası üzerinde Mevlana, Yunus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı, belki de dünyaya parmak ısırtacak bir Osmanlı medeniyeti ve hakimiyeti de olmayacaktı. Şuna da inanmak yerinde olur ki Fatih Sultan Mehmed'e gemileri karadan yürüten, Yavuz'a ordusunu geçit vermeyen dağlardan, kervan geçmez çöllerden aşırtan, Varnaları, Kosovaları, Mohaçları meydana getiren ve halkı fütühat kadar medeniyet ufuklarında da seferber eden, hep o büyük velilerden sızıp kütlelerin kanına, canına karışmış bu müşterek iman ve idealdir. Burada özellikle Varnaları, Kosovaları ve Mohaçları meydana getiren ifadesinden, hakikaten buraların topraklarının ele geçirilmesi, istila edilmesi, zapturapt altına alınması kastedilmiyor. Yeniden bir şehir kurulmasından bahsediliyor. Bizim zaten fetih anlayışımız tam olarak budur. Hani Fatih Sultan Mehmed'in kitabesinde, Fatih kitabesinde yazan şu ifadeyi hep hatırlatıyoruz. Diyor ki Fatih, marifet veya hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Yani mühim olan bu şehri kurarak, bu şehri husule getirerek insanların gönüllerini yeniden kazanmak, insanların gönüllerini açmaktır. Asıl marifetin bu olduğuna dikkat çekiyorlar. Kıymetli dinleyiciler, insanın elbette hakkıyla yerine getirmesi gerekli olan sınırları belirlenmiş bir vazifesi var, dünyayı güzelleştirmek. Bir mefhum olarak güzelliğin salt refaha, yani rahata, rahat bir yaşama işaret etmeyeceği ve görecelilikten, yani bir insana göre güzellik, dünyanın güzelliği çok farklı, farklı bir insana göre de çok bambaşka şeklinde bir görecelilikten bahsedemeyeceğimizi, bu hususun görecelilikten de vareste olduğunu göz önünde bulundurmak durumunda olduğumuzu ifade ederim. İşte tüm bunları göz önünde bulundurmak üzere dünyayı güzelleştirmenin hayatı güzelleştirmeyi de kapsayacağını söyleyebiliriz. Bir münevver olan merhum Turgut Cansever, kaynağını yıllarca aradığı kutlu bir söze dayanarak niteliği gereği dışa dönük bir yapmayı ifade eden sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söylerken bu durumun İç alemin bir tezahürü olduğuna da vurgu yapıyor. Nihayetinde tabiatla çelişki oluşturmayacak, aksine onunla uyum içinde, güzelleştirme iradesini görünür kılacak sanatsal faaliyet gereklilikse, fıtri özelliklerin, insanın fıtri hususiyetlerinin geliştirilmesi, bunların içselleştirilmesi, bir mana yüklenmesi, yani bir ahlak olarak ortaya çıkarılması da şart. Dışa dönük eylemler cennetin yeryüzünde modellenmesi. Çünkü biz sürekli cenneti istiyoruz, sürekli cenneti özlüyoruz. Dolayısıyla bu özlemin bir tezahürü olarak dünya hayatında da arzı güzelleştirmekle yükümlüyüz. İşte dışa dönük eylemler cennetin yeryüzünde modellenmesi, iç alemde irfan denilen ve ferdi şahsiyete dönüştürecek yolculuk da cennet insanı gayesini ikame etmektir. Evet, bir cennet var, bir de cennet insanı. Cenneti kazanacak olan insan arif olmalı, irfan sahibi olmalı. İşte irfan dediğimiz bir yolculuk var ki bu insanı kamil mümin yolunda, insanın kamil mümin yolunda ilerlemesidir aslında, tekamül etmesidir. İşte asıl gayemiz yeryüzünü güzelleştirmek ve cennet insanını ikame etmek veya cennet insanı gayesini ikame etmektir. İnsan yaptığıdır düsturundan hareketle, tekamül olarak da isimlendirilen bu durum hayatta sona ermeyecek bir süreci ifade ediyor. İrfan yolculuğu. Buna Nurettin Topçu merhum Yarınki Türkiye isimli eserinde şöyle bir açılım getiriyor. Diyor ki üstad, şahsiyet insanın kendi benliğinin farkında olması ve ona bağlı bütün hareketler üzerinde hürriyete sahip bulunmasıdır. Peki bu şahsiyet nasıl ortaya çıkartılacak? Fıtri özellikler nasıl ahlak haline getirilecek? Burada yine programımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, ideolojilerin ve insanı veya toplum içinde bir zümreyi merkez olarak gören dünya görüşlerinin etkisinde ifsad olan dünya, insan da dahil olmak üzere tabiatı imar etme sorumluluğunu üstlenmenin bir üstünlük olacağını görmek istemiyor. Modern çağın tek yönlü ruhsuz makine ideolojisiyle tabiata dokunuşu veya tahayyülü tasarıma çeviremediği, beşeri olarak adlandırdığı bilimsel bilgisi, beşeri bilimler diyoruz malum, işte bu bilgisi sürüklenen dünyanın söz konusu tahribatına asla şifa olmuyor maalesef. Çünkü bilimsel bilgiyle eğitilen nesiller, üretilmiş olanın çizdiği çevrede ve çizdiği, sınırlandırdığı çerçevede, bunun dışına çıkma meziyetlerini de maalesef yitiriyor. Halbuki kadim dünya görüşümüz tüm eylemlerin yüce bir ideale yönelmesi suretinde kurgulanmış, toplumu oluşturan bireylerin yaratılıştan gelen kabiliyetlerinin en güzel şekilde geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini tavsiye etmekte. Fakat en güzel şekilde geliştirmek ifadesi ölçülü ve yerli yerinde kullanımı da şart koşmakta. Manaya hizmet edecek madde düşüncesi, madde ve mana olgularının parçalanmasını ve doğal seyirlerinin değiştirilmesini önleyen bir tevhiddir. En güzel surette yaratılan insan, doğal olarak güzele talip olmak üzere doğar ancak bunu tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil. Bu sebeple sosyolojinin kurucusu olarak görülen İbni Haldun, toplum haline gelmeyi zorunlu görüyor. İnsan gelişimini ancak toplum haline gelmeye yönelik olduğu ölçüde devam ettirir. Medeniyetimizde bu terkip, yani eylemlerin bir mutabakat çerçevesinde işletilmesi, kardeşliğin tesisiyle sağlanmıştır. Temel dinamikleri değişmeyen medeniyetimizin, kardeşliğin tesisi olarak kavramsallaştırabileceğimiz bu ilkesinin, yerel şartlarda yorum olarak husule getirilen fütüvet ve ahilik teşkilatları, şahsiyetin ortaya çıkartılmasında terbiye ile talimi iç içe tutan, fen bilimleriyle sosyal bilimleri birbirinden koparmış, modern çağın karşısında konumlandırabileceğimiz bir nevi sosyal ilimlerle tabi ilimleri bir araya getiren kadim okul idrakimizin bir numunesi. Yeni bir sezonun, yeni bir dönemin de başındayken, şahsiyet eğitiminde bu kardeşlik müessesesinin, şahsiyet eğitiminde mürebbiyelerin ve mürebbilerin öneminden de bahsetmek, bunlara dem vurmak çok gerekli zannediyoruz. Çünkü insan tekamül ederken onu tekamül ettirecek, onun elinden tutacak, ona bir takım temel kriterleri öğretecek. Sakın hazır bilgi olarak algılanmasın. ilmi öğretecek. Çünkü bilgiyi üretenin de ilim olduğunu söylüyoruz. İşte bu bilgiyi üretecek olan ilmin insana birileri tarafından öğretilmesi, onun bu yolculuğunda yön gösterilmesi gerekli diye düşünüyoruz. Yine Nurettin Topçu merhum bu eğitim meselesiyle alakalı muhteşem bir eseri vardır. İşte bu eserinde, Marif Davamız eserinde Üstad Nurettin Topçu öğretmenlikten, aslında birçok eserinde mürebbiyelerden ve mürebbilerden bahseder. Yani terbiye edicilerden bahseder. Bu eserinde diyor ki, öğretmenlik sadece bir meslek, sadece bir uzmanlık alanı değil. Kişiye şahsiyet ve yön duygusu kazandıran, milli ve manevi değerleri kazandıran, zihni ve ruhi gelişimi sağlayan, zihni ve ruhu biçimlendiren, kutsiyeti olan iştir de. Bu çaba cephede savaşmaktan daha kıymetlidir. Yine farklı bir eserinde Nurettin Topçu'nun kurtulmak için kurtarıcı olmaktan başka yol yok. Mukadderatımızın selamete ermesi başka iradeleri kurtarmakla kabildir diyor. İşte böylelikle eğitim diye adlandırılan bugün, bundan 100 yıl önce marif olarak adlandırılan, yani arif insanlar yetiştirme müessesesi olarak bilinen konunun üzerinde durmak, bunların şehirle ve bu şehirleri husule getirecek, oluşturacak şahsiyetlerle ilgisinin de üzerinde durmak, altını çokça çizmek gerekiyor. Bugün eğitim sisteminde modellenebilecek temel kriterleri, temel eğitim modelleri olarak Fütüvvet Teşkilatı tabii biraz daha Abbasi döneminde oluşturulmuş, orduya daha yakın bir kurum. Bunun yerel şartlarda yeniden ve daha çok topluma yönelik yorumu olan Ahilik Teşkilatı ise evvela 1205'te Anadolu'ya gelmesinden Ahi Evran'ın kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri'de kurulmuş, Kırşehir'de son şekli verilmiş bir teşkilat. Anadolu'nun her tarafına yayılan bu kurumun merkezi bir teşkilat olmaktan ziyade, Ahi Evran'ın ortaya koyduğu temel ilkelere ve onun manevi liderliğine bağlı bir ekolü temsil ettiğini de görmek lazım. Yani Anadolu'nun birçok şehrinde ahilik müessesesi var, ekonomik bir topluluk olarak, bir eğitim merkezi olarak, ama bunların hepsi Ahi Evran tarafından kurulmuş değil, manevi olarak bir bağları var. Ve temel kriterler, temel umdeler, ilkelere kesinlikle sadık, Ahi Evran'ın da manevi liderliğini benimsemiş bir teşkilat olduğunu, ama bugün anladığımız manada bir teşkilatı temsil etmediğini, yani birbiriyle sürekli iletişim halinde olan bir teşkilat olmadığını, bugünkü manada iletişim, manevi iletişim elbette çok daha farklı, bugünkü anlamda iletişimin olmadığını da söyleyebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, işte şahsiyet eğitiminde talimle terbiyeyi bir araya getiren bu ahilik teşkilatının biraz daha bu temel ilkelerinden bahsedelim. Evvela ismi çok ilgi çekici. Çünkü ahinin kardeş anlamına gelen el-ah veya yiğitlik, cömertlik anlamına gelen Türkçe akı kelimesinden türetildiği düşünülüyor. Ve kardeşliğin tesisiyle en bariz ilişkisi etimolojik açılımdan kurulmakta. Ki biz de ahiyi, kardeşlik, Arapça kardeşlik anlamındaki el-ah'dan üretilen ihvan, uhvet kelimeleri de aynı kökenden türetilmiştir. Bunu benimsediğimizi ifade edelim. Ahiliğin ikinci boyutu, medeniyetimizin diğer temel ilkesi olan ahlak ekseninde bir ekonomik yapılanmayı karşılamasıdır. Temsilci hususiyetleri bir yana, ahiliğin okul olarak varlık alanı bulduğu yatsınamaz bir hakikat. Eğmekten, eğitimden ziyade bireyin tekamül edebileceği gidiş yolunun, yolculuğun öğretildiği, cevherin işlendiği ahi teşkilatında usulsüz vusul olmayacağının bilinciyle sanat öğretiminin merkezinde yer alan meşk bir metot olarak benimsenmiş ve kullanılmış. Öğretim faaliyetini başat aktör olarak kullanan ahiler, çıraklarını mesleki bilgi becerilerinin yanında tavır bakımından da hayata hazırlıyorlar. Mesleğin yanında edebiyat ve adab-ı muaşeret, kıraat, belagat, musiki, tasavvuf, hat, tezhip, tarih ve Elbette yemek pişirmek gibi gündelik ihtiyaçların temini, ahi çıraklarına verilen bir takım dersler. Gaye başka bir ifadeyle bu ham olanı pişirmek, toy olanı olgunlaştırmak. Her çırak ustasına bakarak, onu izleyerek ve taklit ederek öğrenir. Sanatı en ince ayrıntısına kadar öğrenen çırak, kalfa veya biraz daha geçmişe gidersek halife olur. Aslında usta tarafından belirlenmiş bir çizgiyi had bilerek devam ettiren kalfa, yorumunda yapma edinimini ustasından şekil olarak tefrik etmesi, yorumunu kuvvetlendirmesi ve özgün bir söz söylemesi durumunda usta olabilir. Ancak ahilikte ustanın rızasıyla şet kuşanan bir esnaf veya sanatkar, usta olarak iş yeri açma hakkına sahip olur. Burada dikkat çeken husus toplumun rızık karşısındaki tutumu. Tekelleşme veya kapital anlayıştan uzak, tüm bildiğini öğreten, kibir, haset gibi arızalardan beri, kardeşlik hukukunu üstün tutan bir usta anlayışı var. Ahi evranın ilim, akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir sözü bu hususun en net anlatımı zannediyoruz. Ahilik teşkilatına mensubiyette de hassas bir seçiciliğin olduğu muhakkak. Ahi evranın bu kuruma kazandırdığı esaslardan zikredilen bir meslek sahibi olmayanların alınmaması ve bu surette tekke ve zaviyelerde el açarak din sömürüsü yaparak geçinenlerin engellenmesi, esnaf ve sanatkarlarla mesleki, ahlaki, terbiyevi ve askeri bir eğitim verilmesi ve üyelerine eline, diline, beline sahip ol kuralının benimsetilmesi mühim. Bir okul olan ahilik teşkilatı, özellikle Selçuklular döneminde ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra askeri ve yönetimsel faaliyetlerde de bulunmuş. Mesela Moğol istilasında ciddi bir savunma hattı kurmuş. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynamışlar. Ahilik diğer taraftan erbabına has ahlaki özelliklerle öne çıkıyor. Doğruluktan ayrılmamak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarını geliştirmek, kendisini halka adamak, misafirlerini sevmek, insanlara nasihat ederek onları iyi yola yöneltmek. Yani emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak. Diğer taraftan, kudreti varken suçluyu affetmek, bir sanat veya iş sahibi olmak, dindar olmak, utanma duygusuna sahip olmak, hile yapmamak, yalan söylememek, kusur aramamak, dedikodu yapmamak, kusurları örtmek, içki içmemek, zenginlere karşı minnetsiz olmak, kimseye karşı düşmanlık ve kin duymamak, büyüklere hürmetkar, küçüklere şefkatli olmak, bel bağlamamak, fütüvvet, alamet ve elbiselerini taşımak, nefis adı verilen şeytanla mücadele etmek gibi sayabileceğimiz birçok özellikler bu kuruma mensup olmanın ve mensubiyeti sürdürmenin şartlarıdır. Ahlak ekseninde toplumsal ilişki düzenlemesi, ekonomik işlevi ve okul modeli olması dolayısıyla bize ait şehir modelinin sürdürücüsü olan ahilik, günümüz içinde hitap ettiği tüm alanlar için bir çıkış yolu sunmuyor mu? Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.